Ayrım 7.
Sayfa 94. Bunlar sabaha kadar köyün yöresinde içinde dışında dolanırlardı ama ben yapacağımı yaptım. Bu gece bir daha gelmezler. Herifin böğürtüsü daha kesilmedi. Belki bir hafta bağıracak. Sen Kalaycı'yı vurduğun yıl var ya, gene böyle köyü akşamdan sabaha kadar kurşuna tutuyordu Ali Safa. Sen Kalaycı'yı öldürünce boku yedi Ali Safa. İşte böyle. Yarın gece gene adam gönderir. Gene köyü kurşunlatır Safa. Biz direndikçe o türlü türlü oyunlar icat eder başımıza. Biz direnmedikçe, biz korktukça hem direnir hem de korkmazsak yılar Safa. Biz hem direnir hem de korkarsak yarın bir tanesini daha vuracağım. Çocuk gibi seviniyor, ellerini çırpıyordu. Kocamışım ama karanlıkta ancak karartıları kıpırdıyordu. Gene vurdum. Vurdum arkadaş. Yarın birisini daha vuracağım. Öbür gün bir tane daha. Ne kadar gelirlerse her gün birisini yıkacağım. Tüketinceye kadar onları, bıktırıncaya kadar. Bu seferki diz kapağından olmuş. Ötekileri tam yüreceklerinin üstüne saplayacağım. Değil mi yavrum? Kan kusturdular. Bu köylü tabansız. Yarısı koyup da Dumlukale'ye kaçmasaydı köylünün, bütün bunlar başımıza gelmezdi. Boşaltmasalardı köyü. Yobazoğlu da bırakıp gitmeseydi bizi, bütün bunlar başımıza gelmezdi. Gidip Yobazoğlu'nu getirmeliyim. Gidip Dumlu yöresinde sürgün köylüleri bulmalı, onları bir daha köye dönmeleri için yalvarmalıyım, olur mu? Derin düşüncelere dalmış Mehmet, olur der gibi başını önüne eğdi. Koca Osman şalvarı ocağa tutmuş kurutmakta olan, yüzü uykusuzluktan, kederden uzamış kameranaya, ''Ana'' dedi, ''ben çok yorgunum, bana şu tabancamı uzat, barut kesesini de ver, azıcık da kuru çaput ver, ver de aslanımı gene doldurayım, yarın gece gene ona iş düşecek.'' Koca Osman vura vura tabancayı iyice sıkıladı. Bir daha ne kurşunlar vızıldadı ne de at ayağı sesleri geldi. Sabaha kadar Mehmet'le karşı karşıya oturdular. Koca Osman söyledi, Mehmet dinledi. Bölüm 12. Koca Osman daha gün ışımadan Seyf Ali'nin evine geldi. Seyf Ali ocağın başına çökmüş, yanan ateşi bacaklarının arasına almış düşünüyordu. Koca Osman'ı görünce ayağa kalktı. Uykusuz olduğu belliydi, sallanıyordu. ''Buyur Osman ağam'' dedi, büyük bir kedere gömülmüş. Sesi kısıktı, utangaçtı. ''Gördün ya başımıza gelenleri, gene başladı.'' Koca Osman ağız dolusu güldü. ''Daha ne bekliyordun Ali'den, oturup bize hayır dua edeceğini mi? Biz böyle karılar gibi evlere siner de çıt çıkarmazsak köylünün yarısı korkar da Dumlu'ya, yüreğir toprağına kaçarsa, Yobazoğlu da bir yıl iki yıl adamın atına biner, zart atarsa, sonra bir evi yanınca iki de sopa yiyince başını alır da giderse, işte böyle eder Ali Safa.'' ''Otur hele Osman ağam, şöyle buyur.'' Koca Osman ocaklığın öte geçesine, döşeğin üstüne çöktü. Hep mutlu mutlu gülümsüyordu. ''Camını sıkma muhtar'' dedi, piposunu ocaktan aldığı bir közle ateşlerken. ''Hiç camını sıkma. Kalk dağının gecesine düşen ışık bizim de gecemize yağmıştır. Düşmez kalkmaz bir Allah. Her tepenin başından yepyeni bir gün doğacak. Allah birdir ama kapısı bin. Kul sıkışmayınca Hızır erişmez. Hızır babamız da bir ak güvercin donunda gelir. Gamlanma Seyf Ali, gamlanma. Hangi günü gördün akşam olmamış?'' Seyf Ali güvensiz bir bakış attı Koca Osman'ın yüzüne. Koca Osman bu bakışı yakaladı. Bu bakışa iyice içerledi. Sözcüklerin üstüne bastıra bastıra, ''Kaç geceyi gördün sabaha varmamış, yavrum muhtarım cücüğüm, öyle bakma bana'' diye olanca sesiyle bağırdı. Seyf Ali yumuşak, ürkmüş. ''Senin dilinin altında bir şeyler var emmi'' dedi. ''Herkes, bütün köylü, çoluk çocuk meraktan çatlıyor.'' Koca Osman yayına basılmış gibi ayağa fırladı. ''Çatlasınlar'' diye bağırdı. ''Çatlasınlar da patlasınlar.'' ''Var ya dilimin altında bir şey, olmaz olur mu? Hızır'ın elini tuttum, olmaz olur mu? Dün gece bir kurşun patladı, olmaz olur mu? Bir atlı öküz gibi böğürdü, duydun mu? Olmaz olur mu? Baksana şu köye, bin yıllık bir mezara benziyor, olmaz olur mu? Söyle ne yapacağız, sen bu köyün muhtarısın, olmaz olur mu?'' Bu sırada içeriye İmam Ferhat girdi. Uzun boylu, güneş yanığı, sağlıklı, uzun yüzlü, çok uzun kirpikli, 30'unda gösteren birisiydi. Yıllar önce gelmiş Vayvay'a yerleşmişti. Yerleşmiş buradan evlenmişti. İki kızı iki oğlu olmuştu karısı Eşeren. Nerede olduğunu, nereden geldiğini kimse bilmiyor. Hakkında türlü rivayetler dolaşıyordu. Seyf Ali Ferhat Hoca'yı görünce ayağa kalktı. ''Şöyle, şuradan buyur hocam'' dedi. Koca Osman hocayı görünce azıcık yumuşadı, yerine oturdu. ''Olmaz olur mu?'' dedi son bir kez daha. Ferhat Hoca yerine otururken, ''Osman ağa, nedir o olmaz olmayan?'' diye sordu. Koca Osman hocaya baktı. ''Dilimin altındaki'' dedi. Ferhat Hoca, ''Gerçekten'' diye yarı hayret, yarı merak içinde konuştu. ''Günlerdir sende bir başkalık var. Dilinin altında da bir şeyler olacak.'' Koca Osman oturduğu yerden dikeldi. ''Var'' dedi. ''Bir gece uyuyordum. Uykumun arasından bir ses duydum. Koca Osman, Koca Osman'' diyordu. Fırladım, kapıyı açtım. İçeriye gözleri birer damla ışık olan ak bir güvercin süzüldü. O anda da güvercin donundan sıyrılıp Hızır oldu. Ak sakalları aydınlık. Elimi tuttu. Ne uykudaydım ne de düşte. Kaf Dağı'ndaki sıkışmış yolcuların karanlığının üstüne bir top ışık düştü. Sen buna inanmazsın. Sen mucizata inanmazsın değil mi hocam? İnanmam dedi Ferhat Hoca. Dilimin altındaki ne? İnanırım dedi güvenli bir sesle Ferhat Hoca. Koca Osman, ah hocam diye içini çekti. Bir söyleyebilsem yüreğimdekini. Kaç gündür neredeydin Allah'ını seversen sen hoca? Gene kayıplara karıştın. Bu gece burada mıydın? Buradaydım. Ne yaptın? Yatağımdan çıkmadım. Koca Osman artık patlama haline gelmişti. Şu insanlar ne ahmak insanlardı. Anlatıyor, anlatıyor, anlamıyorlardı. Koskocaman cin gibi Ferhat Hoca bile anlamıyordu. Evimde Hızır var diyordu. Karanlığın üstüne, umutsuzluğumuzun üstüne bir top ışık üştü diyordu. Dilimin altında bir şey var diyordu da bir türlü anlamıyorlardı. Daha açık nasıl söylenir ulan bu? Düpedüz bir gece bizim eve İnce Mehmet geldi diyemezdi ki. Demeli miydi? Söylemeli de köylüyü güçlendirip yüreklendirmeli miydi? Söylediğinde bir it çıkıp da bir ağaya ya da hükümete haber verirse ne olurdu o zaman? Hükümet ağalar ne kadar askerleri, jandarmaları, adamları varsa salmazlar mı? Mehmet'in vurulmuş, çocuk gibi büzülmüş bir topacık ölüsü geliyordu gözlerinin önüne. 40 kurşunla delik deşik etmişler güzelin bedenini, sıcacık yüreğini. Giyindirip kuşandırıp donandırıp duvarın dibinde Mehmet'in ölü resmini aldıkları geliyordu gözünün önüne. Ağlayan yas içinde boyunlara öksüzler gibi bükük köylü kalabalıkları geliyordu gözlerinin önüne. İlle de ağaların, beylerin gülüşleri geliyordu gözlerinin önüne. Mehmet'i bir gözünden bir gözüne güvenmeyeceksin. Ama söylemese de olmaz. Şu Ferhat Hoca'ya Kur'an üstüne bir yemin ettirip söylemeli mi? Hoca'ya falan benzemiyor yiğit adam Ferhat Hoca. Çok gün görmüş, çok geçirmiş. Bir kişi bilmeli ki, ah bir kişi bilmeli ki. Koca Osman ayağa kalktı. Azıcık benimle dışarı çık hoca dedi. Sesi kararlıydı. Ferhat Hoca hemen ayağa kalktı. Koca Osman'ın koluna girdi, dışarıya sürükledi. Hoca, hoca, Ferhat Hoca diye inledi. Köylü köyü bırakıp gidecek, dayanamayacaklar. Ferhat Hoca bana da öyle geliyor. Birkaç ev daha yakıp birkaç gece daha atlılar kurşun boşaltırlarsa köyün üstüne kimse kalmaz köyde. Kaçan kaçanı. Köylünün gidenleri tabansızlık ettiler. Ne yurt bulmuşlar gittikleri yerde ne de yuva. Sürünüyorlarmış. Burada Ali Safa var da gittikleri yerde Ali Safa yok mu? Her taşın altında bir Ali Safa var Osman Ağa. Köylü bu Ali Safa'lara ya direnir ya da kul olur gider. Allah kulu kul yaratmış. Kulu kimseye kul yaratmamış. Diretmeyen insan Allah'a karşı insandır. Şu dilin altındakini söyle bakalım. Koca Osman karşılık vermedi, düşünüyordu. Söylemeye can atıyor, böyle bir sırrın kendinde, yalnız kendinde oluşundan da sonsuz bir tat duyuyordu. Uzun uzun yürüdüler, köyü çıktılar. Kars ağaçları ormanına geldiler, çok ağır yürüyorlardı. Ama Koca Osman soluyor, bir ikircik ateşinde yanıyordu. Ferhat Hoca ondaki değişikliği onun yüzünden andan ana okuyordu. Söylemeye karar veriyor, Ferhat Hoca söyleyecek diye bekliyor. Bir an sonra da onun yüzünden söyleyemeyeceğini anlıyor, merakı büyüyordu. En sonunda sabrı tükenen Ferhat Hoca, ''Yorma kendini Koca Osman, sen bu sırrı şimdilik kimseye söylemeyeceksin. Sen bu sırrı kendi gözünden bile esirgiyorsun, yorma kendini.'' Koca Osman, ''Esirgiyorum hocam.'' dedi ağlamaktı. Sonra durdu, uzun uzun hocanın gözünün içine baktı, baktı. ''Kur'an üstüne yemin eder misin kimseye söylememeyi hocam?'' Ferhat Hoca, ''Ederim.'' dedi. Koca Osman sustu, gene gözlerini hocanın gözlerinin içine dikti. Baktı, baktı. Koca Osman bir büyülü, bir uyur gezer gibiydi. Neden sonra? Kusuruma kalma, vazgeçtim, söylemeyeceğim. Yalnız şunu bil ki Hızır bizim köyümüzdedir. Karanlığın üstüne top top ışık yağmıştır. Hem de büyük bir mucizat olmuştur, dedi. Hocanın gene koluna girdi, yürüdüler. Koca Osman'ı ikircik terletmiş, bütün bedeni terden su içinde kalmıştı. Köye girip Seyf Ali'nin evine geldiklerinde gün doğuyor, bahar toprağı inceden inceye buğulanıyordu. Eşitlikte onları bekleyen Seyf Ali'nin yanında Hüsam, Zeynel, Kaberan'a da bir sürü elleri koynunda bu gece uyumadıkları yüzlerinden belli köylüler bekleşiyorlardı. Seyf Ali, şimdi 5-6 kişi atlanıp karakola gidip şikayet edeceğiz. Karakoldan sonra da kaymakama, kaymakamdan sonra da valiye tel çekeceğiz. Oradan da Mustafa Kemal Paşa'ya tel çekeceğiz, dedi. Koca Osman bu sözlere uzun uzun karnını tuta tuta öksüre öksüre bir iyice güldükten sonra ''Ulan Seyf Ali saf olduğunu bilirdim ama bu kadar saf olduğunu da aklımın köşesinden geçmezdi. Ulan Seyf Ali ananı belleyen kadı kime şikayet edeceksin? Ananı belleyen kadı!'' Ferhat Hoca ciddileşti. ''Gülme Osman Ağa anamızı belleyen kadı olsa da gene kadıyı kadıya şikayet etmeliyiz. Koca bir köy basılıyor, sabaha kadar kurşunluyorlar köyü, evleri yakıyorlar. Biz şikayet edelim de onlar varsın aldırmasınlar. Edelim dedi koca Osman gülerek. Anamızı belleyen kadın ne diyecek bakalım. Ne fetva çıkacak kadıdan. Az sonra atlandılar. Önde koca Osman, onun arkasında Ferhat Hoca, Seyf Ali, köy ihtiyar heyetinden 3 kişi karakolun yolunu tuttular. Karakol köyün dışında yolun kıyısında yapılmış çok uzun kerpiçten bir toprak damdı. Üstünde yarıya kadar yırtılmış, salkım saçak, solmuş bir bayrak dalgalanıyordu. Karakolun önünde atlardan indiler, atları yandaki çite bağlayıp düğmelerini iliklediler. Büyük kapıdan dama girdiler. Onları kapıda Dursun Onbaşı karşıladı. Muhtar Seyf Ali boynunu bükerek, ''Çavuşum içeride mi?'' diye sordu. Onbaşı biraz bozuldu, azıcık telaşlandı. Hemen o anda karşılık vermeyip düşündü. Sonra, ''Çavuşu dün gece vurdular.'' dedi. ''Eşkıyalar vurdular.'' Koca Osman'ın kaşları kalktı. Kaşların altından çıkan gözleri ışıldadı. ''Yarası ağır mı?'' diye sordu. ''Neresinden yemiş kurşunu?'' Sesinde dehşet bir merak vardı. ''Kurşun bir domdom kurşunu, domuz kurşunu. Diz kapağını parça parça etmiş çavuşun.'' Koca Osman gülerek, ''Dün gece nerede görmüş de eşkıyayı çavuş kurşununu yemiş?'' Onbaşı buna iyice şaşırdı. Epey bir süre karşılık bulamadı. Sonra, ''Dün gece bir haber geldi. Anavarzı'ya bir eşkıya çetesi inmiş dağlardan. Yüzbaşı Faruk'un önünden kaçıp düze inmiş. İşte çavuş ondan yaralandılar.'' dedi. Sıkıntılı, sesi titriyordu. Koca Osman Ferhat Hoca'ya bir göz kırptı. Ferhat Hoca, ''Haydi kasabaya, kaymakama gidelim. Ankara'ya da tel çekelim.'' dedi. Öfkeden kapkara olmuştu. Onbaşı, ''Bir şey mi oldu?'' diye sordu. Yüzünde tutamadığı bir alay vardı. Koca Osman, ''Hiçbir şey olmadı yavrum. Ne olacak? Sayenizde rahatız. Azıcık bu gece bizim üstümüze kurşun sıktılar da, biz de bize kurşun sıkıyorlar sanıyorduk. Demek eşkıyayla çarpışıyormuş. Çavuş, sağlıcakla kal.'' Koca Osman önde, ötekiler arkada karakoldan çıktılar. Atlara binip kasabanın yolunu tuttular. Koca Osman yolda, ''Hocam,'' dedi Ferhat Hoca'ya, ''azıcık yanıma gelsene.'' İki atlı geride kaldılar. Koca Osman, ''Anladın mı?'' diye sordu. ''Çavuşun diz kapağını parçalayan, onu öküz gibi böğürten domuz kurşunu nereden çıktı?'' Ferhat Hoca, ''Anladım.'' dedi. ''Eline sağlık. Evimiz dün gece benim yaptığımı yapsak tavşan gibi pusacağımıza bir daha köye uğrar mı Ali Safa dersin? Yobazoğlu'nun evi yandı. Öteki gece Ali Safa'nın evi de yansaydı buna karşılık ne olurdu? Bir daha gelebilir miydi üstümüze kimse?'' ''Gelemezdi. Neden karşı durmuyor da köyü boşaltıp kaçıyoruz? Köyü boşaltmayanlar da her gece yağan kurşunlar altında eli kolu bağlı duruyoruz. Neden ki dersin hoca?'' Hoca, ''Yılmış adam Allah'ın makbul kulu değildir.'' dedi. Yılmış, korkmuş, ürkmüş, insan kadar kötü bir mahluk halk etmemiştir yaradan. Dünyada cehennemden hiç çıkmayacak, ebedi yanacak bir yaratık yılmış adamdır. Allah'ın edda kulu korkmuş adamdır. Korkmuş adam insanın yüz karasıdır. Çok sevindim, çavuş gitti. Bunu kaymakama nasıl anlatırız? Nasıl anlatırız ki köyümüzü basan çavuştur? Koca Osman, hiç anlatamayız. Benim çavuşu vurduğumu da hiç kimseye söyleyemeyiz. Bu gece gene basacaklar köyü. Yarın gece birisini gene vuracağım. Ferhat Hoca, iyi edersin dedi. Koca Osman, Hızır bana dedi ki bu dövüşü kazanmak için gidenlerin geri gelmesi gerek dedi. Ben gidenlerin yanına bir kere daha gideceğim. Köye geri dönün diyeceğim. Durumlar değişti diyeceğim. Ferhat Hoca derinden bir ah çekti. Ah ah Osman ağam ah dedi. Getiremezsin onları. Orada sürünürler, ölürler de bir daha buraya döndüremezsin onları. Hızır bana da onlar köye dönerse iyi olur dedi. Ah ah Osman ağam. Kasabaya girdiler. Ali Safa Bey'in düşmanı Tilkioğlu Halil Ağa'yı önlerine alıp kaymakama çıktılar. Köylerinin basıldığını, sabaha kadar köyün kurşuna tutulduğunu söylediler. Kaymakam bir çare bulacağını söyledi. Arzu Hacı Kozanoğlu Fethi Bey'e bir tel yazdırdılar. Ankara'ya çektiler. Kasaba çalkalanıyordu. Ali Safa Bey'in gene vay vay köyünü adamlarına bastırdı. Bu adamların içinde Remzi Çavuş'un da bulunduğu, 80 yaşında koca Osman'ın dolma tabancasıyla karanlıkta Remzi Çavuş'u vurup dizini parçaladığı herkesin dilindeydi. Remzi Çavuş hemen o gün Adana'ya asker hastanesine götürülmüştü. Koca Osman önde, ötekiler arkada, çarşıdan geçerlerken dükkancılar, manifatura, bakırcı, ayakkabıcı, demirci esnafı dışarıya uğrayıp koca Osman'ı hayretle seyrettiler. Kadınlar, çocuklar da sokağa uğradılar, koca Osman'ı görmek için. Koca Osman kasabayı çıkıncaya kadar başını kaldırmadı. Üstüne dikilmiş yüzlerce gözün altında küçülüyor, eziliyordu. O gün kasabadan çok utandı. Bölüm 13. Adem çok kısa boyluydu, yuvarlak, hiç gülmeyen bir yüzü vardı. Boynu kısa, gözleri üç köşeydi. İncecik dudakları sıkı sıkıya kapalıydı. Kolları, bacakları, elleri, parmakları, gövdesi, her şeyi kısa küttü. Elinde çok güzel bir Alaman filintası vardı. Yanık bir sarıya çalan saçları diken dikendi, kirpi oku gibi. Adem bir köşeye, bir evsine oturur, hiç kıpırdamadan, yemek yemeden günlerce orada kalabilirdi. Ali Safa'nın yanına 6 ay önce girmişti. Ondan önce tavşan, keklik, turaç, toy, torna avlar, Anavarz Ovası'nın ağalarına, beylerine götürür, bununla geçinirdi. Ovada yıl 12 ay kış demez, yağmur, çamur, gece gündüz demez dolaşır dururdu. Görülmedik tuhaf kuşlar burada olur, bu tuhaf kuşları da Ali Safa'ya getirirdi. Cimri bir kişi olan Ali Safa Bey, Adem'in kendisine tuhaf kuşlar getirdiğini görünce sevinir, kesenin ağzını açardı. Gene bir gün bu tuhaf kuşlardan birkaçıyla Ali Safa Bey'in çiftliğine geldi. Kuşların rengi maviye çalıyor, maviden yeşile değişiyordu. Gagaları, bacakları çok ince, çok uzundu. Ali Safa Bey bu görmediği kuşlara çok sevindi. Keşke bunlardan bir tanesi diri olsaydı dedi. Gün batıyordu. Adem tüfeğini omzuna vurdu ve Akçasaz'a gitti. Sabahleyin de kucağında o uzun bacaklı kuştan bir tanesi vardı. Kuş Adem'in kucağında yuvasındaymış gibi rahat yatıyordu. Başında nakışlar vardı, gözleri de kırmızıydı. Bundan sonra Adem Ali Safa Bey'in çiftliğinde kaldı. Ne Adem Ali Safa Bey'e ben bu çiftlikte kalmak istiyorum, kalabilir miyim diye sordu. Ne Ali Safa Bey seni burada kalman gerekiyor, burada kal dedi. Adem çiftlikte sanki orada doğmuş büyümüştü. Öylece kaldı gitti. Çiftlik konağının arkasında iki göz bir hu boşalmıştı. Kendi yapmış gibi hemen gitti oturdu. Birkaç ay sonra da yanında bir kadın da çıka geldi. Kadın tıpı tıpına Adem'e benziyordu. Öyle kısa, her şeyi öyle güdük. Konuşmayan, iri, akı çok, şakır gözleriyle bakıp duran, düş içindeymiş gibi dolanıp duran bir kadındı. Adem onu çok seviyordu. Bundan sonra Adem Bey'in birinci güvenilir adamı oldu. Adam korkutmaya, köy basmaya, eşkıyalara ulaklığa, eşkıyalığa ne kadar zorla yapılacak işi varsa bey hepsine Adem'i yolluyor. Adem de beyinin bu güvenini doğruluyor. Hangi işi üstüne almışsa yüzünün akıyla altından kalkıyordu. Az bir sürede avcı Adem Anavarz Ovası köylerinin başına bir bela kesildi. Adem'in elinden en çok çeken köyde Vayvay köyüydü. Yılmış, usanmışlardı. Elinde çok güzel bir alaman filintesi vardı. Attığını vururdu. Tüfeğini karısı kadar severdi. Sarıya çalan saçları diken dikendi. Adem çok öfkeliydi. Yağız atın ardından günlerdir koşuyor, ona bir türlü bir kurşun atımı yaklaşamıyordu. Sanki bu atın 1000 gözü, 1000 kulağı vardı. En küçük bir kıpırtıyı, karartıyı ta uzaklardan görüyor, en küçük bir çıtırtıyı ta uzaklardan duyuyordu. Uzun bir süreden beri bu kamış kökünün içine sığınmış yağız atın yakınlarından geçmesini bekliyordu. Atın ne geldiği vardı ne gittiği, ne de göründüğü. Adem alışkındı, sabırlıydı. 5 gün, 1 hafta, 10 günde kımıldamadan burada beklerdi. Ama bu at onu çileden çıkarıyordu. Ovada atla 1-2 kere karşılaşmış, ikisinde de daha tüfeğini doğrultmadan at ortadan silinivermişti. Ne olmuştu, nereye gitmişti? Adem şüpheleniyordu, bu kadar çabuk göz açıp kapayıncaya kadar oradan gittiğine, siliniverdiğine göre bu atta bir şeyler vardı. Tuhaf bir attı bu, insan gibi de değil, cin gibi, peri gibi. Büyülü bir şey, içinden korkmaya başlamıştı. Gece yarısı bir at ayağı tapırtısı duydu, kamışın kökünden çıktı. Çok ötelerden bir at karartısı toprak tepeye yukarı süzülüp gidiyordu. Kamışlığa yeniden girdi, gecelerdir uyumuyordu. Başını köke koyar koymaz gitti. Uyandığında gün doğuyordu. Akçasaz'ın üstünü yarı pus, yarı bulut gibi bir duman örtmüştü. Anavarza'da bu dumanın ardında kalmıştı. Ancak hayal meyal seçiliyordu. Toprağın üstündeki duman gittikçe çoğalıyor, yoğunlaşıyordu. Adem kamışlıktan çıkınca gözlerine inanamadı. Az ötede bir tümseyin üstünde koyu bir pusun içinde kıpırdamadan duruyor, pusun içinde bir görünüyor, bir yitiyordu. Adem'in yüreği hop etti. İlk olaraktan at ona bir kurşun atımı yaklaşmıştı. Hemen o anda tüfeğine davrandı, nişanladı, tetiğe çöktü, kurşun vızıldadı, bir an her şey pusun ardında gitti. Adem atın durduğu tümseye doğru koştu. Az sonra atın debelendiğini görecekti, bunu bekliyordu. Ve atın kellesini kesecek, doğru Ali Safa Bey'e götürecek. Düşmanların ömrü, Vayvay köyünün ömrü bu kadar olsun beyim diyecekti. Bey de onu memnun edecekti. Tarladan tarla, maldan mal, paradan para verecekti. 15 dönüm isteyecekti beyden. Vermez miydi? Neden vermesin? Verirdi. Tümseye geldi ki ne görsün. At ta uzaklarda sel yatağından Anavarza kayalıklarına doğru koşuyordu. Öylesine hızlı koşuyordu ki sünüyor, karnı yere yapışıyordu. Adem orada durdu kaldı. Bir süre sel yatağından akan atı gözledi. At uçuyordu. Pusla yavaş yavaş kalkıyordu. At Anavarza'nın dibinde bir küçücük nokta kalıncaya kadar onu izledi. Sonra at görünmez olunca oraya, toprağa çöktü. Dişlerini sıktı, öfkeden çıldırıyordu. Sonra korktu. Bu atta bir şey olmasın diye düşündü. Bir peri, bir cin, bir iyi kimse at donuna girmesin. Bu kadar yakından bir atı vuramamak olacak gibi değil. Bir at bulmalı, hiç değilse Yağız at kadar hızlı koşar, onunla kovalamalı. Yaklaşınca öldürmeli. Başka türlü bu atı öldürmenin mümkünü yok diye düşündü. Varıp gitmeli, beyden iyi koşan bir at istemeli. Ama beye bir atı öldüremedim diye nasıl söylemeli? Başkaca da bir çaresi yok. Adib'in tabanı şişmişti, şalvarın dizden aşağısını kara çalılar yemişti. Şalvarın paçaları salkım saçaktı. Ellerini yüzünü dikenler yırtmıştı. Çiftliğe doğru istemeyerek yürüdü. Konağa geldiğinde bey daha yeni uyanmış, konağın örtmesinde elini yüzüne genç bir kızın ibrikle döktüğü suyla yıkıyordu. Adem ötede durdu, dikildi kaldı. Bey onu görsün de ne var ne yok Adem desin diye. Bey onu görmedi, havluya bir iyice kurulandıktan sonra salondan içeriye girdi. Adem bey onu görmeyince yürüdü, merdivenden yukarı çıktı. Merdivenin başında durdu. Bey uzun bir masaya birkaç kişiyle oturmuş kahvaltı ediyordu. Neden sonra merdiven başındaki Adem'i gördü. Ne o, gel bakalım Adem diye ona seslendi. Adem masaya yürüdü, beyin yüzüne hiç bakamıyordu. Bey onun atı vuramadığını anladı, yanındakilere döndü. Size sözünü ettiğim avcılar başı Adem bu dedi. Elinden ne uçan kurtulur ne de kaçan. Şimdi yüzünden anladım ki avcılar avcısı Adem atı vuramamış. Nasıl oldu bu Adem, anlatsana. Adem başını kaldırdı, gözleri dolu doluydu. Dokunsam boşanacaktı, sesi titreyerek. Kulağı var dedi. Bir tuhaf bir at, yer alıp akıyor, kuş olup uçuyor. Ancak bir kere yaklaşabildim. O da kendisi gelmiş, başucuma dikilmişti. Kurşunu salladım, her şey ortadan silindi. Ben onu vurdum sandım, bir de baktım ta uzakta Anavarza'ya doğru gidiyor. Ben bu atı anlamadım. Belki de bu bir at değil bey. Ali Safa Bey iç geçirdi. O bir at Adem, o bir at dedi. O bir at ama insanoğlundan daha akıllı. O bir atsa bey, eğer at donuna girmiş bir peri bir cin değilse, eğer büyülü değilse ben onu vururum bey. Bey ona karşılık vermiyor, masadakilerle birlikte gülüyordu boyuna. Yahu bu at seni bitirmiş Adem dedi sonunda, bu ne hal? Adem bitirdi dedi, bu at peri. Yok Adem yok diye sözünü kesti bey. Kurşun tutmuyor bey. Çok hızlı bir at, bu kadar hızlı atları kolay kolay kurşun tutmaz Adem. Adem başını yeniden yere eğdi. Bana bir at ver de bey, onunla kovalayayım bu atı, belki yakalarım. Git tavlaya da beğendiğin atı al. Ama umudum yok Adem, atla yakalayamazsın bu atı. Gene de sen bilirsin. Adem oradan süktüm püktüm ayrıldı, evine geldi. Beyin yumuşaklığı onu bitirmişti. Azıcık da alay vardı beyin sesinde. Atla da yakalanmaz mıydı şu domuz? At değil peri. Peri olmasa? Bu bey de ne periye ne cine inanır. Büyülü değilse bu at büyülü. Tavlada iri kır atı var ona binmeli. Onunla kovalamalı Yağız'ı. Allah kahretsin Yağız'ı. Ata karşı içinde bir korku. Belki ömründe vurmak isteyip de ilk vuramadığı yaratık bu attı. O gece sabaha kadar uyuyamadı. Karısı da zaten kendisine hiçbir şey sormazdı. Konuşmadılar. Bölüm 14. Ferhat Hoca'nın kara kıvırcık sakalları titredi. Yalım karası gözlerinden derin bir keder geçti. Uzun güneş yağı güzel yüzü biraz daha uzadı seyirdi. Koca Osman'ın da kırış kırış yüzü acı içindeydi. Yavuzoğlu Hasan Narlıkışla köyünün en ucunda terk edilmiş, çitleri bel verip çatısındaki sazları dökülmüş delik deşik bir huva sığınmıştı. İçeride bir çam bardak, bir tek yatak, 3-4 sahan, bir tek pencereden başka hiçbir şey yoktu. Üç çocuğunun üçü de hastalanmıştı. Huğun köşesinde bir hasırın üzerine uzanmışlar, inleyip duruyorlardı. Yobazoğlu da zayıflamış, ufalmış, eriyip bitmişti. Ellerindeki, yüzündeki yaralar daha işleyip duruyordu. Yobazoğlu gene de gülüyor, sanki hiçbir şey olmamış duygusunu uyandırmaya çalışıyordu. Karısıysa bir yas gibi dolanıyordu evin içinde. Bu yıkık eve alışamamış, yanan evini, o yangın gününü bir türlü unutamamıştı. Koca Osman boğazı düğümlenerek titrek sesiyle, ''Ferhat Hoca'yla sana geldik ki yavrum Hasan, bu gurbet ellerde daha fazla sersevili olmayasın. Şu oturduğun eve bak, gelin geçimin de yok herhalde. Ne demeye geldin buraya? Köylü sana ne yaptı? Burada acından da ölürsün. İnsan ölürse de kalırsa da emmisinin dayısının içinde ölüp kalmalı. Seni götürmeye geldik, şuradan bir araba tutalım da bindirelim çoluk çocuğu, varıp gidelim köyümüze. Hasan başını yere dikmiş Ferhat Hoca'ya da koca Osman'a da hiç bakmıyordu. Ne düşündüğünü de hiç belli etmiyordu. Yüzünde de hiçbir değişiklik olmuyordu. Koca Osman'dan sonra Ferhat Hoca konuştu. Seni köye götürelim Hasan diye bitirdi sözünü. Hasan başını kaldırdığında yüzü tanınmayacak gibi olmuştu. Gözleri dolu doluydu, çaresiz kalmış bir çocuğa benziyordu. Ben o köye gidemem dedi. Koca Osman gidersin diye bağırdı, hem de eşekler gibi. Ferhat Hoca gidersin ki ya mecburi diye koca Osman'ı destekledi. Gidemem dedi Hasan bir çocuk çaresizliğinde ellerini koynuna sokarak. Çavuştan korkma dedi koca Osman. Çavuşu bizim köyde vurdular. Hem de baş parmağım kalınlığında bir domuz kurşunuyla. Hem de 250 yıllık bir dolma tabancadan çıkan kurşunla. Bizim köyü gece basmaya gelen çavuşu işte böyle vurup diz kapağını parça parça eğleyerekten öküz gibi böğürttüler. Şimdi Adana'da hastanede ağzı yukarı yatıp öküz gibi böğürüyor. Neden ki dersen kardeş yalnız diz kapakları domuz kurşunuyla parçalanlar böyle bağırırlar. Mustafa Kemal Paşa'ya da tel çektik ki çok güzel bir tel. İşte Allah'ın güzel adamı Ferhat Hoca. Dinine imanına söyle Ferhat Hoca tel nasıldı? Ne yazmıştı Arzu Hacı Kozanoğlu Fethi Bey? Dinine inanma söyle. Fethi Bey çok okumuş bir adam değil mi? Bir yumuşak iyice bir adam ama yazısı taşa geçmez mi? Fethi Bey bir yumuşak adam ama Kozanoğlu değil mi? Göl yerinden eksik olmayan su Fethi Bey değil mi? Ne yazdı Mustafa Kemal Paşa'ya? Söyle hocam, söyle de bilsin Hasan. Sen bu vatanı böyle mi kurtardın? Jandarmalar, çavuşlar hem de derebeylerin kalıntıları her gece köyümüzü basıp kurşunlasınlar, ırzımızı, namusumuzu payimal etsinler diye mi kurtardın? Ne yazdı ne? Kim yazdı? Kim? Kozanoğlu Fethi Bey yazdı ki hükümetin ağaların arkasına geçip köyleri kurşunlamaları ayıptır. Onun için bir çare bulmak gerektir. Ne yazdı ne? Kim yazdı kim? Kozanoğlu Fethi Bey, dön köye Hasan. Sen bir Kürt oğlusun. Baban da yiğitti hem de Kızılbaş oğlusun sen. Kızılbaşlar korkmazlar. Yüce dağların kartallarına benzerler. Türkü söylerler ki çok yanık. El alemin parmakları ağızlarında kalır. Kızılbaş türkülerini dinlerken. Koca Osman konuştu. Sesi çıkmayıncaya kadar dişsiz ağzından tükürükler saça saça söyledi. Sonra Kaf Dağı hikayesini, karanlığı, karanlık duvarına gelip kafalarını vurmuş umutsuz yolcuları. Sonra karanlığın üstüne bir kılıç gibi inen ışığı anlattı. Ne diyorsun Hasan diye sordu. Terlemişti, göğsünü açtı. Ak uzun kılları ıslak ıslak sıvazladı. Parmakları ekşi ter koktu. Sözünü, Yusuf'u kuyudan çıkaran Mevla bir gün olur bize bakmaz mı dersin diye sürdürdü. Ha ne diyorsun Hasan? Sonra sözü onun ağzından Ferhat Hoca aldı. Yusuf'u kuyudan çıkaran Mevla hiçbir zaman iyi kullarını darda koymaz. Seni köye çağırıyorsak elbette bizim de bir bildiğimiz var. Koca Osman ne dedi? Kaf Dağı'nda yolunu yitirmiş gelmiş de bir karanlık duvarına başını vurmuş. Umutsuzluk duvarı önünde yığılıp kalmışlar. Gidecekleri yer yok. İşte durum böyle bir merkezdeyken kılıç kesmez, soluk aldırmaz karanlık duvarın üstüne bir top ışık düşmez mi? Bu yaşa gelmiş koca Osman Ağa bu ışığın ne ışık olduğunu biliyor. Hem de bu ışığa inanmış. Bir de yolcular var Yobazoğlu. Çölde susuz kalmış. 3 kişi bir seferinde. Susuzluktan ölecekler. Güneş de hiç batmıyor. 3 kişi dilleri bir karış dışarıda dolanıp duruyorlar. Dolandıkları yerin rotasında bir kuyu var ki yeşillikler içinde. Suyu da kar. Göremiyorlar kuyuyu. Kuyu bir yana gidiyor onlar başka bir yöne. Sonra bir akkuş görüyorlar havada. Yolculardan birisi koca Osman Ağa gibi gün görmüş. Her şeyi bilen bir kişi. Kuşun uçtuğu yere yürüyelim diyor. Yürüyorlar. Kuş doğru suya gidiyor. Kanatlarını sallayışına bakın kuşun. O da susuzluktan yanıyor. Kuşun izine düşmüşler, varmışlar, bakmışlar ki yeşillikler içinde bir su kuyusu. İçmişler ve de ölümden kurtulmuşlar. İşte koca Osman akkuşu görendir. Sana gelmiş diyor ki akkuş suya gidiyor. Sen ne diyorsun Hasan? Köye dönüyor musun, dönmüyor musun? Koca Osman, bu akkuş meselesini iyi buldun hocam dedi sevinip gülerek. Bundan münasibi bulunmazdı. İşte akkuş havalanmış. Bak Yobazoğlu Hasan'ım, bak Kızılbaş'ım. Bak kuş, suyun ağabı hayat akan kaynağını uçuyor. Dön köye. Daha çok konuştular, çok meseleler anlattılar. Yobazoğlu'nun gözü iyice yılmıştı, köye döndüremediler. Yobazoğlu'nun yıkık huğundan çok üzgün ayrıldılar. Yolda atlarını yan yana sürüp bir süre hiç konuşmadılar. Bana Varza'ya aşağı Dumlu Kale'ye doğru gidiyorlardı. Ferhat Hoca, gelmezler diyordu, gelmeyecekler, canlarından korkuyorlar. Can korkusu girdi mi bir insanın derisinin altına, o adamdan hayır bekleme Osman Ağa. Yol boyunca Ferhat Hoca konuştu söyledi, Osman Ağa sustu. O geceyi Hacılar Köyü'nde geçirdiler. Ferhat Hoca hep konuşuyor, koca Osman susuyordu. Gün ışırken Dumlu Kale'ye doğru yola çıktılar. Ferhat Hoca hacıları çıkar çıkmaz sordu. Bir şey mi var, ne susuyorsun hep Osman Ağa? Susuyorum, hem de düşünüyorum ki sen bendeki akkuşu ne bildin? Sen söyledin Osman Ağa. Nereden gördün? Görmedim Osman Ağa, sen umutlusun, ben de umutluyum. Demek bir bildiğim var. Var hocam, hem de nasıl bir bildiğim var. İçi içini yiyor, ah bir söyleyebilsem diye yüreği alıp alıp veriyor, kıvranıyordu. Yüzü bir kırışıyor, açılıyor, seviniyor, üzgünleşiyordu. Sonunda bir akkuş ki ne akkuş Ferhat Hoca, görmelere seza. Bir ak kuş ki ah Ferhat Hoca, bir ak kuş ki ak bir şahin Ferhat Hoca dedi. Sonra da pişman oldu. Ak şahini düşünürse Ferhat Hoca ak kuşun kim olduğunu bilebilirdi. Ferhat Hoca görmelere seza diye dalgın onu tekrarladı. Ertesi gün Sarıçam'a vardılar. Köylüler kepir taşlı bir kesmeliğe yerleşmişler. Kırık dökük birkaç huğ, birkaç küçük toprak dam yapmışlardı kendilerine. Bir kısmı eski kıl çadırlarda, bir kısmı derme çatma alaçıklarda oturuyorlardı. Köylüler onları çok iyi karşıladılar. Üstleri başları dökülüyordu. Hepsi zayıflamış, bir deri bir kemik kalmışlardı. Çocukların hemen hepsi sıtmalıydı. Koca Osman eski köylülerini bu halde görünce çok duygulandı, gözyaşlarını tutamadı. Ferhat Hoca da bozuldu. Azıcık kendine gelen Koca Osman tepeden inme girdi söze. Sizin bu kötü halinizi duyup ve de yüreğim ağzıma gelip yanıma da Ferhat Hocamızı alıp Allah'ın bu güzel adamıyla bir olarak ben sizi almaya, alıp da köyümüze götürmeye geldim. Bir süre kimseden çıt çıkmadı. Sonra Abdurrahman konuştu. Evimiz yanmadı mı ki evimize gidelim? Tarlalarımız sürülmedi mi ki? Kızlarımız kaçırılmadı mı ki? Hayvanlarımız kesilmedi mi ki? İnsanlarımız öldürülmedi mi ki? O köyde oturulacak hal mi kaldı ki köyümüze bizi alıp götüreceksin Koca Osman? Ali Safa mı öldü yoksa bize kardeş mi geldi? Hükümet bizden yana mı geçti, İnce Mehmet mi çıktı ortaya yeniden? Ne değişti de köye götüreceksin bizi? Koca Osman İnce Mehmet sözünü duyunca sevindi. Umuda düştü ama ah söyleyemezdi ki ah. Ferhat Hoca ile göz göze geldiler bu an, anlamlı bakışlar. Koca Osman'ın gene içi kaynadı, söylesem mi? Sözü aldı, uzun uzun konuştu, yalvardı, tehdit etti, gürledi, öğüt verdi, okşadı, karanlık duvarını delen ışığı anlattı, döndürüp çevirip birkaç kere ayrı ayrı söyledi. Sonra ak kuşu da ballandıra ballandıra söyledi. Başka meseleler bulup hepsini de söyledi. Sonra sözü Ferhat Hoca aldı, o da söyledi. Çavuşun köyde vurulduğunu, bir daha artık karakola gelemeyeceğini söyledi. Daha bir sürü meseleler çıkardı ortaya. Ferhat Hoca'nın mevlüt okumaya alışmış sesi çok dokunaklıydı. Hocayı dinleyenlerin gözleri doluyordu. Hoca güzel sesiyle Kur'an'dan Arapça ayetler okuyor, sonra açıklıyordu.